أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ankebut suresiyle beraberiz. Mekke'den Medine'ye gitme dönemi hemen az öncesi. Bundan sonra ya Mutaffifin suresi gelmiş rivayetlere göre ya hatta o yolda gelmiş de bu en son sure olmuş. Ne anlamı var bunun? Sure o dönemi değerlendirmek konusunda önemli tabii. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in yeni bir toplumsal yapı kurduğu dönemi merak etmeyecek miyiz? Daha düzgün olsun cümlemiz, şöyle söylesek. İçlerinde peygamber olan bir toplumun yaşantısına Ankebut suresinin katkıları ola ki demeyecek miyiz? Evet, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var, içlerinde, aralarında ve aleyhissalatü vesselamla birlik sahabe-i kiram, acaba Ankebut suresinden önce neredeydiler? Bu sure onları nereye taşıdı? Tabii onlar kıyamete kadar yaşayacak insanların Müslüman iseler eğer özel örnekleri olunca, acaba bu sure o dönemden alıntıyla bize neler kazandıracak? Görebildiğim kadarıyla hayatı yeniden değerlendirme esasları vardı surede. Hem ki, bu yaşadığınız hayat diye başlamıyordu belki bu ayete kadar ama şimdi bizzat onu ifade edecek. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ Biraz öncesi, 3-5 ayet öncesiyle söze yeniden başlarsak, Cenab-ı Hak demişti ki 56. ayette, Kullarım, ey iman iddiasında olan kullarım, ey benim dediğimi dinlemeye hazır olduğunu iddia eden kullarım, ey imanın emanında olmayı isteyen ve de bunu ameli salihle icra etmek zorunda olduklarına inanan kullarım, benim dediklerimi dinlemeniz sizin için emansa dinleyin. Ben yeryüzünü, şu yaşadığınız arzı ki o benim arzım, benim arazim çok geniş, pek çok imkan dahilinde olarak sizin yararınıza sunuvermişim, geniş yaratmışım. Yani bu kadar geniş yarattığım, her türlü imkanla donattığım yeryüzü, bu imkanlar size kulluk için sunulmuşsa, hadi öyleyse sadece bana kul köle olun diyordu Allah. Eğer insanlar bu davetten ölüm korkusuyla ürkmüşler, tedirgin olmuşlarsa, Cenab-ı Hak onlara şöyle hatırlatıyordu 57. ayette. Peki, siz beni dinleyince öleceğinizi zannediyorsunuz. Ya da eğer benim dediğime göre sadece Allah'a kul köle olursanız ölüm sizi bekliyor. Kapıda hemen adımınızı atınca öleceğinizi zannediyorsunuz. Peki söyleyin kim ölmeyecek? Herkes ölmeyecek mi? Yani ölümün dışında birilerini mi tasavvur ediyorsunuz Allah'tan başka? Ölümle de iş bitse ya bitmeyecek. Sonra hepiniz Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Arkasından belki bir şeytan vesvesesi, bir desise, bir numara... İyi ama ya Rabbi gerçekten ben inanıyorum, tamam öleceğimi biliyorum ve ben sadece sana kul köle olmak zorunda olduğumu kabul ediyorum. Ama ya Rabbi vallahi gerçekten samimiyim, cidden evdeki evladı iyal olmasaydı, çoluk çocuk olmasaydı, ekmek parası olmasaydı, dükkan tezgah işi olmasaydı, vallahi lazım ya Rabbi ben aynen senin dediğin gibi yaşardım diyenlere ise 60. ayet, ya öyle mi? Hiç düşünmüyor musunuz? Dediğinize inanıyor musunuz? Bakın yeryüzünde debelenen bütün varlıklar, hepsinin rızkı Allah'a ait değil mi? Onları da sizi de rızıklandıran Allah değil mi ki onlara rızıklarını yükleseniz taşıyamazlar. Herkes kendi yiyeceğini, giyeceğini, kendine ait olanı sırtına yüklenecek, evini, barkını, yatağını, yorganını sırtına yüklenecek insanlar, hatta oğlunu, kızını, kabilesini, kendisine ait tahsis edilen her şeyi sırtına yükleyeceksiniz her varlığın, o da onunla gidecek, taşıyabilecek öyle mi? Hatta sıkıntılarını, dertlerini, çilelerini, zevklerini, isteklerini, arzularını yükleyin, sırtına çekebilecek öyle mi varlıklar? O işiten, bilen, duyan, haberdar olandır. bilmiyor musunuz? Sizi hesaba çekecek. Üstelik siz Allah'ı bir çeşit tanıyorsunuz. Yani 61. ayet dedi ki, 63'te aynı başlıyor. Sorsanız bu insanlara, yani deseniz ki peki bu gökler, bu yeryüzü, bütün bu semavat ve arz kim yarattı onları? Dahası göktekileri, güneşi, ayı, yıldızları, sizin imtihan salonunuzun vazgeçilmez unsur olarak kim koydu oraya? Onların hayatına kim program çiziyor? Kim onlara karışan, gücü yeten, bilgisi yeten kim? Mutlaka, kesinlikle, başka bir şey değil ama sadece diyecekler ki Allah. Ama tabi bilmiyorlar mı? Allah'ı yaratıcı olarak tanıyorlar ya zaten. Allah soru veriyor hemen ama arkasından. Peki fe enna fekun? Bu gidiş nereye? Niye dönüyorsunuz? Nereye döndünüz? Ne yapmak istiyorsunuz? Ne kazanacaksınız? Ne kaybediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Söyleyin bakalım. Allah'ı bu kadar tanıdığınız halde onun dışında Rablar, ilahlar edinecek, arayacak, bulduğunuzu zannedecek, kulu kölesi olacaksınız öyle mi? Tek endişeniz de rızık derdine yani, başka değil. Çünkü yani siz Allah'tan başkasının yanında rızık arıyorsunuz öyle mi? Sadece Allah'ın yanında aranacakken Allah'tan başkasının yanında rızık aramanın ne olduğunu hala düşünemediniz mi? Bir Allah ki sadece onun yanında rızık aranır. 17. ayette Cenab-ı Hak şöyle demişti, yine aynı surenin 17. ayetinde. اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْسَانًا وَتَخْلُقُونَ اِفْكًا اِنَّ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Onlar Allah'ın berisinde, onun dışında kendilerine kul köle olduğunuz ya da o iddiayla yaşadığınız, öyle inandığınız veya öyle inanmaya çalıştığınız varlıkların tümü, birey olur, toplum olur, güç olur, varlık olur, olmayan olur, sanal yapısı olur veya gerçek yapısı olur, ne olursa olsun onlar size rızık vermeye imkanları olmayan varlıklar değil mi? Eğer rızık derdi neyse, bu kulluğunuzun tek endişesi oysa, tek mesnedi, merkezi oysa, febtehu indallahi rızk. Rızkı Allah'ın katında arayın, Allah'ın yanında arayın, rızka yetkili Allah bilin, sadece o verince olur anlayın. Ve abudu ve şkuru leh. Hadi kul köle olun ona, şükredin ona, dinleyin onu, verdiği imkanları, nimetleri Allah'a kullukta kullanın. Şimdi de 62. ayette Allah ki rızkı dilediğine dilediği kadar verir. Yayar, açar, veriverir, hem ki sınırsız verir ama dilediğine de yeterince verir. Peki ne demek yani, bu dengesizlik değil mi? Hangi dengeden söz ettiğimiz önemli. Ölçülerde bir kıstas gerekecektir, neye göre? Bir doğru olmalı ortada, ona göre ölçmeliyiz. Mesela ne dersiniz? Bir soru sorsak. Cam ve kağıt. Düşünebildiniz mi? İsterseniz alın elinize bir cam parçası. Şöyle avucunuz kadar, eliniz kadar, ayağınız kadar ya da 30'a 30, 25'e 25 bir cam parçası alın. Bir de kağıt parçası alın. İşte o kadar, bir o kadarını, hatta isterseniz bir peçete inceliğinde ya da periş kağıdı, pelür kağıdı ya da benzeri bir şeyler bulun. Buna göre hangisi dayanıklı diye sorsunlar. Cevap verin bakalım. Biri bir elinizde, diğeri öteki elinizde. Ne dersiniz? Birdenbire cam diyeceksiniz öyle mi? Hangi konuda? Ama hangi alanda ya da hangi açıdan ya da ölçüsü ne bunun diye sormazlar mı adama? Sormayacak mısınız siz? Mesela ben iki kıstas ortaya koysam ne dersiniz? Beşinci kattan atmaya göre hangisi dayanıklı? Suda kalmaya göre hangisi dayanıklı? Anlaşıldı mı? Öyleyse dengeli, düzenli, doğru, adaletli bir dağıtım konusunda ne dersiniz? Kime göre? Allah'a göre mi yoksa bize göre mi? Kaldı ki biz yattığımız yerde, yani söz konusu dağılıma yetkili olmadığımız dönemlerde kendimizce eşitlikler sevdasında olabiliriz. Yani ben oturduğum yerde annem, babam, oğlum, kızım, karım, komşum, arkadaşım, tanıdığım, bildiğim, hısımım, akrabam, tüm insanlar, konu komşum dahil herkese eğer bir dağıtım yapacaksam eşit vermeliyim. Öyle zannediyorum. Herkese bir altın sarı lira. Ama Allah dağıtınca söylemiyor mu bize? Peki siz o eşit dağıttığınız insanların harcamalarındaki farkı görmediniz mi demezler mi? Yani erkeğin sorumluluğu, kadının sorumluluğu, ihtiyarın sorumluluğu, gencin sorumluluğu farklı değil mi? Zevk adına, inanç adına insanlardaki farklılık harcamaya da yansımıyor mu? Öyleyse Allah yapsudur rizka limen yeşâ, dilediğine min ibadih kullarından, dilediğince nasıl isterse öylece yayıveriyor. Alabildiğince geniş, olabildiğince çok veriyor ama وَيَقْدِرُ لَهُ kimilerine de yeterince, ölçülü. Peki o yeterince olanlar şöyle itiraz edebilecekler mi? Ya Rabbi bak başkalarına, arkadaşlarıma, komşularıma, benim tanıdığım nicelerine, hatta senin yolunda olmayanlara sen çok çok çok verdin ama neden bana az? Kulum sana tahsis ettiğim sana yeterli değil mi demez mi Allah? Yani insanlar Müslümanca bir hayat için ihtiyaç hissettikleri kadarıyla kendilerine rızık tahsisine evet demek zorundalar. Artık ondan sonrası için ama neden beni daha fazlayla imtihan ettin demeliler mi? İmtihan etmedin demeliler mi? Hayır elbette. Çünkü ya daha fazla verince o da sapıtacaksa, yoldan çıkacaksa, ne yapacağı belli olmayacaksa elbette Allah dengeli ve düzenli verecektir. Herkesi en iyi bilendir. Bana benim cennetim için yeterli miktarda vereceğine ben inanıyorum. Kimileri vardır, hesaplamaları hep kendilerince olunca yeterli miktarda rızık gelmediğini zannediyorlar. Yani adam öyle hesaplamış, ayın birine ya da 15'ine ya da önüne ya da sonuna şu kadar milyar dolar ödemesi gerekiyormuş. Neden gerekiyor? O söz vermiş efendim. Peki yarını bilerek, bugünü fark ederek, dünü anlayarak mı? Ama o esnafmış. O bu işi bilirmiş, yıllardır yaparmış. O konjonktürel alanda, o evrensel düzlemde, o piyasa mekanizmasının işleyiş anlamında bu adam bu çarkın nereden ne kadar güç alıp ne kadar hız kazanacağını, nerede nasıl dişlerin kırılıp yavaşlayacağını bilirmiş. E çok güzel. E ama yanılma payının faturasını bize çıkarma, işler kötü deme, müşterilere kızma, gelip insanlar bir şeyler almıyorlarsa onların kanına gireceğim, onların kalbini karıştıracağım, onların kafasını bulandıracağım ve onlar benden mal almak zorundalar. Çünkü ben bu ay şu kadar, şu ay bu kadar para kazanmak zorundayım demelerini nasıl karşılarsınız? Gerçi insanlar birbirlerine bu konuda anlayışlı davranıp yardımcı oluyorlar. Aa öyle mi, sana para lazımmış, hemen biz de almaya çalışalım, üstelik borçlanalım, gelecek ay bir daha, şimdiden biz kendimizi ipotek altına almayı pek seviyoruz diyorlar ve bir çeşit bir harcama, bir alım bir satım gidiyor bakalım. Onlar benim problemim değil. Konu şu, 62. ayet Ankebut suresi. İnsanlar Allah'ın kendilerine sunduğu rızık konusunda herkes kendisi kendisiyle ölçmeli olayı ve demeli ki benim Müslümanca yaşantım için bana Allah'ın tahsisatı yeterli mi? Ben şimdiden garanti diyorum ki evet yeterli. Bu ayet öyle söylüyor. Ama kimilerine daha fazla veriyorsa bu onların infakına bir yol, bir soru demektir. Kimilerine sıhhat ve afiyeti, kimilerine hastalık ve dert ve çileyi, kimilerine para, pulu, kimilerine çevreyi, imkanı, tanıdık bildiği, kimilerine pratik zekayı, kimilerine evladı, iyali veya sosyal imkanları, aile desteğini, kimilerinden daha fazla, kimilerine daha az veren bir Allah'ımız var. İmtihanı böyle yapıyor Allah. O nasıl isterse öyle yapacağına inanıyoruz. Çünkü bu bizim bir imtihan pozisyonumuz. Mesela En'am suresi 165. ayette şöyle diyor Allah: Huvellezî cealeküm halâifel ard ve rafa'a bâdakum fevqa bâdın derecât liyebluvekum fîmâ âtâkum. Yani Allah ki sizi yeryüzünün halifeleri yaptı. Yeryüzünde dininin yaşanmasının görevlileri kıldı. Yeryüzünde hayatınızı onun direktiflerine, emir ve nehilerine göre yaşamanız konusunda sizi görevlendirdi ve bu görevlendirme ortamında sizi وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ birbirinize farklı derecelerde ortaya koydu, dereceler verdi, derecelendirdi sizi. Kiminiz daha, kiminiz en üstün, kiminiz daha, kiminiz en alçak durumda oldunuz. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Çünkü bu sizin imtihanınız konumuydu. Size verilenler, sizin taşıdığınız özellikler, sizin derecelerinizden dolayı siz imtihana tabi tutuluyordunuz. Sonunda inna rabbeke seri'ul ikab ve innehu le gafurur rahim olacaktı. Yani ya İkab sahibi bir Rabbinizi bulacaktınız karşınızda, ya gafur ve rahim bir Allah'la karşı karşıya gelecek. Yani baş başa huzurunda bulunacaktınız. Öyleyse Cenab-ı Hak veriyor ve derece derece veriyor. Hasta, biraz hasta, daha hasta, en hasta, onulmaz hasta, çaresiz hasta. Bakın dereceler. Sağlam, sapa sağlam, çivi gibi yere çaksan geçecek kadar, öyle ki hastalık bilmez sağlam. O da öyle derecelendirilsin. Zengin, biraz daha, az daha, çok daha ama en zengin. Veya fakir, daha en fakir, biraz daha, daha fakir, en fakir. İşte böyle derecelendirmeler var elbette. Allah bu derecelendirmeleri, imkanlarını kendilerine yeterinceden daha fazla verdiklerini imtihan için yapıyor. Peki az verdikleri mi? Ha, rızık konusunda az verdi olur mu? Ne dersiniz? Yani ben bana tahsisatın tarladan, yani topraktan edinimi konusunda nasıl rızık sahibiysem, bana tahsisatın birinin yanında ücretle çalışarak elde edilmesi konusunda da tahsisatın bana intikal hakkına sahibim. Veya birisi hediye edecek, veya birisi zekat verecek, veya birisi kârımı iletecek, veya birisi ücretimi ödeyecek, veya miras olarak bana intikal edecektir. Ne dersiniz? Yani insanlar kendilerine ait olanları bir yerlerden alırlarken üzülmeyecekler. Eğer önemli olan Allah'ın tamam buradan sana intikal eden benim rızama uygundur diyorsa, ama faizden geliyorsa, ama şirkten, küfürden kaynaklanıyorsa, ama Allah'ın yasakladığı alışveriş türüyse ya da Allah'ın istemediği bir tarzdan bize intikal ediyorsa, o yanlış ve o yanlışın hesabı elbette büyük olacaktır. Yine bu insanlara sorsanız denilmişti 61. ayette, 63'te de öyle gelecek. Ama neymiş insanların sapmada sapıtmada ana dertleri, biraz bir cümle olarak aklımıza geldi mi? Meğer dünyaya bakış, meğer dünya anlayışı, işte rızkın insanlara böyle kimilerine yeterince, kimilerine alabildiğince geniş verilmesi bizim o rızıklar konusunda imtihan olduğumuzu bir kere daha anlamamızı gerektiriyor. Öyleyse dikkat ediyoruz. Bize verilenle biz başkalarını nasipdar kılıyoruz. Yani infak ediyoruz. Ne verilmişti bize, ilim, bilgi mi, onu başkalarına veriyoruz. Çünkü ve mimma razaknahum yunfikun ayetini Bakara suresinde kimileri ve mimma allemnahum yuallimun, bizim onlara öğrettiğimizden onlar da başkalarına öğretirler diye anlıyorlardı. Biz de öyle intikal ettirmiştik. Şimdi Allah'ın bize verdiği göz, kulak, el, ayak, görebilme, fark edebilme, anlayabilme, anlatabilme rızıklarını da insanlarla paylaşmak durumundayız. Hakkın yaşanması alanında. Dahası Allah'ın bize verdiği rızık eğer ekmekse, su ise, paraysa, pulsa, malsa, mülkse, onları da birileriyle paylaşmalıyız. Mesela zekat, evet, belli bir devreden sonra, bir yıllık birikimden, beklentiden sonra belli bir miktarın aşaması olarak kabul edilen miktardan sonrası elbette 40'ta bir veya malına göre 30'da bir, 20'de bir, 10'da bir, 5'te bir idiydi ya, ama infakın ölçüsü imandır ve insanlar imanlarına göre Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak etmeliler. Yani mesela aylık gelirden 10'da bir, haftalık gelirden 10'da bir, günlük gelirden 10'da bir, eksantrik arada bir tesadüfen gelirden, eğer ümit kesilmiş yani avanta gelir gibi ise, o zaman da 5'te bir, 7'de bir gibi Allah adına başkalarına nasip ayırmalıyız. Ve le in seeltahum, ikinci bir soru yine karşımızda. Peki bu insanlara sorsanız, gökten suyu kim indiriyor ve onunla ölü araziyi ölümünden sonra dirilten kim, yeryüzüne can veren kim diye sorsanız, ne diyecekler? Kesinlikle başka bir şey diyemezler, biliyorlar, çünkü Allah diyecekler. Yani hayatınızı bağladığınız toprağınız, can bulduğunuz arzınız, araziniz, onunla dirildiğiniz, onun dirilmesine bağlı hayat sürdüğünüz işte şu yeryüzü. Peki söyleyin, onu o hale getiren kim? Allah değil mi bilmiyor musunuz? Peki ama sadece Allah'ı böyle su indiren, yeryüzüne can veren, gökten rızık indiren, dilediğine dilediği kadar veren, hayatı var eden, yani güneşi, ayı bizim emrimize, dinimizi yaşamamıza amade kılan ve de bütün gökler ve yeryüzünü yaratandır mı bileceksiniz sadece Allah'ı? Peki elhamdülillah bölümüne yanaşmayacak mısınız? Yani bir hayat sürüp üzerine elhamdülillah programını yaşamayacak mısınız? Ya da Allah'ı hamde layık, övgüye layık, sen dediysen tamam, eksiği yoktur, noksanı yoktur, tamdır, mükemmeldir. Ben onu aynen öyle kabul ediyor ve onu uygulamak için azmediyorum, gayret ediyorum. Sen yardım et ya Rabbi demeyecek misiniz? Yani Allah'ı hep Halik mi bileceksiniz? Hep güneşi, ayı, dini yaşamak konusunda ortaya koyduğu gücüyle, bilgisiyle mi tanıyacaksınız? Demek ki aya, güneşe program çizebilecek Allah da size çizdiği programa elhamdülillah demeyecek misiniz? Ya da gökten su indirdiğini ve bu suyun ne anlama geldiğini, onunla hayatın, yani canın, canlılığın varlığını bileceksiniz de gökten inen, Allah'tan gelen vahiy sebebiyle ölü ruhların dirileceğini bilmeyecek misiniz? Buna elhamdülillah demeyecek misiniz? Kul elhamdülillah, söyle onlara desinler, bunu anlasınlar, söyle elhamdülillah, bakın elhamdülillah bu kadarını biliyorsunuz, Allah'ı bu kadar tanıyorsunuz, siz Beytullah'ı biliyorsunuz, siz Allah'a yaklaştırsınlar diye putlar edinmeyi bile bilmişsiniz, ama İbrahim'i tanıyorsunuz, ama Musa'yı tanımışsınız, Tevrat'tan haberdarsınız, Kur'an'ı veya sünneti, Allah'ı ya da peygamberi prensip olarak kabul ediyor, Ramazan'da, bayramda, cenazede, düğünde, dernekte bir zamanlar bazen aklınıza gelince gündeme getirmeye çalışıyorsunuz. Söyleyin. Peki hayatınızın tümünü kapsayan bir elhamdülillah sistemine ne dersiniz? Tümüne birden. Yemek yediniz, Allah'ın dediği gibiyse elhamdülillah. Elbise giydiniz, Allah'ın dediği gibiyse elhamdülillah. Malınızı harcadınız, Allah'ın dediği gibiyse elhamdülillah. Ama mal kazandınız, Allah'ın dediği gibiyse elhamdülillah. Sabahınız ve akşamınız, gündüzünüz ve geceniz, yani hayatınızın tümü eğer Allah'ın dediği gibiyse elhamdülillah, elhamdülillah değil mi? Bunu böyle neden kabul etmiyorsunuz? Ama akılları ermiyordu ondan. Ya da akıllarının ermesini istemiyorlardı ondan. Çünkü dünya hayata bakışları yanlış. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ Şu dünya hayat var ya, dünya hayatı yerine dünya hayat demeyi daha çok seviyorum. Çünkü dünya hayatın sıfatı, şu yakın yaşam demektir, şu içinde bulunduğumuz hayat demektir, biraz da alçak, biraz da kadınsı bir alçaklıkla bizi bürüyen hayat demektir. Çünkü dünya kelimesi denaet kelimesinden türemişse alçaklığın müennesi kadıncası demektir. Peki yani kadınca olunca erkekçe aldatması daha mı iyi veya kadınca aldatınca bu kadınlara bir ihanet mi? Hayır, Arapçayı bilenler bilsin, zaten biliyorlar, bilmeyenler duysun ki kelimelerin kadıncası ve erkekçesi olur da ondan söyledim. İşte dünya kelimesinin dünüden bir de yakınlık anlamı olunca o da yakın, yani şimdi şu içinde bulunduğunuz hayat demektir. Onun için kelimeyi şöyle tercümeyi seviyoruz. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Şu dünya hayat var ya, şu şimdi yaşadığınız ama kalleşliği de, ama yakınlığı da, ama alçaklığı da göz ardı edilemeyecek bir gerçek olan şu dünya hayat var ya, اِلَّا lehvun ve la'ib. Yani bir dünya hayat, onun lehv ve la'ib olduğunu öğreneceğiz. Onun üzerine duralım inşallah. Lakin bakın ki ve inned daral ahire lehiyel hayvan. Ahir yurda gelince, yani yarın ahiretteki evler, yurtlar ve yuvalar olarak ahirette yaşayacağımız hayata gelince lehiyel hayvan, işte gerçek hayat odur. Hayatın aslı odur. İşte o hayatın ta kendisidir. Levkanu ya'lemun. Ah bir bilseler. Dünya hayatı tarif ederken Allah burada lehiv ve laib demiş. Bir başka surede daha bir detay görebilirsiniz. Mesela Hadid suresi. Bakın bu dersten sonra oraya da. Lehiv demek, oyalanmak, bekleşmek, eğleşmek demektir. Yani dünya öyle bir hayat ki, insanlar orada ne kadar kalacaklarsa Allah belirlemiştir ve o ne kadar kalınacağı konusunu kimse bozamaz. Çatlasa patlasa da insanlar, ne yapacağını şaşırsa da insanlar, onu kimsenin bozmaya yetkisi yoktur. Yani insanoğlu dünyaya getirilirken nasıl kendine sorulmazsa, götürülürken de sorulmayan aciz bir varlıktır. Yani demezler insana, ey babasının çocuğu, hazır mısın? Şöyle şöyle bir dünyaya getireceğiz seni. Dert var, çile var, gam gasavetle dolu, hüzün, keder, üzüntü, hepsi sıradan. Yani alabildiğine çepeçevre kuşatılacaksın. Yorgunluk üstüne yorgunluk, sıkıntı üstüne sıkıntı bulacaksın. Hazır mısın? Gel seni dünyaya çağırıyoruz demezler. Hatta sen ağlaya ağlaya gelirsin diyordu birisi. Evet, dünyaya geliş dönemi. Bize hiç sormazlar hem üstelik. Giderken sorarlar mı? Hazır mısın? Oğlunu everdin, kızını gelin ettin mi? Aa, daha öncesi sen evlendin mi? Ha, daha öncesi gençliğine doydun mu, çocukluğunu oynadın mı demezler. Yani dükkan tezgah işi tamam mı? Borcun harcın yerinde mi? İmanını güçlendirdin mi? Ahirete hazırlanabildin mi? Mezarda yalnız kalabilmenin enteresan bir hayat programı olarak yeni bir hayatın başlangıcına hazır mısın? Ne dersin mezara? Yeniden dirilişin başlangıcına hazır mısın? Hadi seni alıp gidelim demezler. Ya sana sormadan ama alamet ve işaretler ortaya konularak belki zaman zaman, yani birilerinin ölümleriyle sana hatırlatılarak olay, seni alırlar ve götürürler. Birileri ağlaya ağlaya. İşte dünya hayatın lehiv oluşunu ben böyle anlıyorum. Yani kalmak zorunda olduğumuz kadar kalacağımız, eğleşmek durumunda bulunduğumuz kadar eğleşeceğimiz, beklemek durumunda olduğumuz kadar bekleyeceğimiz bir yerdir. Hiç kimse onun miktarını ne bilir ne belirleyebilir. Benzer kelimeler var Kur'an'da. İsterseniz iki tanesini şöyle birlikte hatırlayalım. Mesela birisi Nur suresinde. Hani Nur ayeti diye bilinen bir bölüm vardı. 35. ayet. Allah'ın bir nuru vardır ki bu nur fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yudkara fiha ismuhu ve yusabbihu lehu fiha bil guduvi vel asal ile 36. ayette bu nurun Allah'ın adının gündemde tutulması ve yüceltilmesi konusunda Allah'ın izin verdiği, lütufta bulunduğu evler söz konusuydu. Bu nur böyle evlerde olacaktı ve o evlerde sabah akşam gündüz gece Cenab-ı Hakk'ı eksiksiz ve noksansız tam ve mükemmel bilen ricalun er kişiler vardı ki, öyle erkek insanlar, öyle er kişiler, kadın ve erkeğiyle er kişiler vardı ki, la tülhihim, onları oyalamaz, onlar oyalanmazlar, onlar gaflete dalmazlar, ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salah ve itaiz zeka. Allah'ı gündemde tutmak konusunda ve bunu bedensel planda, bireysel programda namazla, mali planda, sosyal programda zekatla ortaya koymak konusunda ne ticaretleri ne alışverişleri onları oyalamaz, engelleyemez, bekletmez. Tamam, ben Müslüman olacağım, Allah hayatıma karışır, ben bütün hayatıma bireysel ve toplumsal planda malen ve bedenen Allah'ın karıştığına inanıyorum. Ben bunu icra edeceğim, Allah'ı gündemde tutacağım ama ah ticaretim olmasa, ah alışverişim olmasa, onlar bekletiyorlar, onlar hemen amel etmeme engel oluyorlar demez o er kişiler. Ki Allah onları gerçekten cennetle mükafatlandıracağını söylüyor. 38. ayetlerde. Yine aynı kelimeyi biz müstakil bir surede başlangıç kelimesi olarak görüyoruz. Diyor ki Allah Tekâsür suresinin başında Elhâküm ettekâfür hatta zurtumul mekâbir. Yani siz ey insanlar sanki her iş bitti, mezarı boylayıncaya kadar, ölünceye kadar oyalanmaya ama çokluk sevdasına oyalanmaya kafayı taktınız. Nedir sevdanız, nedir derdiniz? Demek ki çoğalma hissi, çoğunsuma, daha çok olsun, biraz daha ben ondan sonra iyi bir Müslüman olsam diyen insanlar bunu ancak mezarda bitireceklermiş. Öyle ya, beş ayet biliyor daha anlatamaz. Oysa bir ayetine muhtaç milyonlarca insan var. Öyle ya, gücü kuvveti yetmez, henüz daha yarım hurma infak edecek durumdaymış. Bekliyor, daha çok olsun da ondan sonra. Başka, gücü kuvveti yetmezmiş, çevresi azmış, imkanı azmış. Yani aklınıza ne gelirse, insanlar mevcudu az bulup çoğaltma sevdasına kapılınca mezarı boylayacaklar haberleri olsun. Elhâküm ettekâsür, işte bu çoğalma derdi sizi oyalıyor, bekliyorsunuz. Benzer kelime, dünya hayatı ilgilendiren bir anlatımla karşımızda, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ İşte şu dünya hayat, o ancak bir lehivdir. Yani, beklemek zorundasınız, hayatınızı yaşamak zorundasınız, orada bulunmak zorundasınız diyen bir gücün, bir otoritenin Rabbiniz ve ilahınız Allah'ın o konuda dediğine boyun eğmek durumundasınız. Bunu böyle bilin, dünya hayatını öyle anlayın, elinizde değil ne dünyaya gelmek, ne orada kalmak, ne oradan gitmek konusunda söz sahibi değilsiniz. Peki ne yapacağız dünyada? Ve la'ib bir de oyundur. Yani dünya bir oyun. Hani şu oyun ve eğlence diyorlar ya, galiba laib kelimesi her ikisini de kapsıyor, oyun ve eğlence. Ama lehv kelimesini eğlence diyorlarsa eğlenilecek, yani eğleşilecek, orada beklenilecek anlamına gelse gerek. Elbette Allah daha iyisini bilir. Evet, dünya bir oyun. Ama bu oyunu Allah oyna dediği için oynayanlar cennete, başkalarının demesiyle oynayanlar da cehenneme gidecekler. Veya şöyle söylesek, bu oyunun kurallarını Allah belirlesin diyenler cennete, başkalarına belirleme hakkı verenler de öte tarafa gidecekler. Mesela çocuğunun olması, eğitilmesi, büyümesi konusunda. Mesela eşine eş olmak, karısının kocası olmak, kocasının hanımı olmak konusunda eğer bu oyunu Allah belirlesin, ben eşimle nasıl oynasam diye Allah'a sorup eğer programı ondan alıyorsa insanlar karşılığında cennet bulacaklar. Çocuğuyla oynaş konusu da öyle. Öğrencisiyle, öğreteniyle, alanıyla, satanıyla, ticaretiyle, ziraatıyla, tüm dünyanın oyun ve eğlencelerini Allah'ın dediğine göre ayarlayanlar, İşte onlar bu oyunun kurallarını Allah belirler, ben Allah'ın belirlediği kurallara göre oynarım bunu diyenler, işte onlar cennete gidecekler, diğerleri de öteye. Cennetin ötesinde ne var biliyorsunuz. Mesela tarlanız var, buğday ektiniz. Neden? Allah'ın dediği biçimde, ondan dolayı, çok güzel. Peki, ekerken yanınızda çalıştırdığınız insana nasıl davrandınız? O da oyunun bir parçasıydı, Allah'ın dediği gibi. Peki, ekerken ve dikerken neler ettiğiniz konusu tamam. Ya, biçerken ne yaptınız? Allah'ın dediği gibi. Biçtiniz, topladınız, çuval çuval değil, hatta kasa kasa ya da ambar ambar, depo depo buğdayınız oldu. Ne yapacaksınız? Allah'ın dediğini. Tamam, Allah karşılığında cennet versin. Ama bir oyun, bir eğlence söz konusu ise, yani mesela karı koca birbirleriyle oynaşıyorlarsa, bu oynaşma stratejisini, yapısını, yapılanmasını Allah belirliyor olarak yaparlarsa, cennet demek olayı daha güzel anlatacağını zannediyorum. Ve inned daral ahira, dünya böyle. Ama ahir yurda gelince, ahiret evine gelince, lehiyel hayavan, gerçek hayat işte orasıdır. İnsanlar ahiretteki hayatı unutunca dünyada yaşam arıyorlar. Hatta önce isterseniz dar kelimesine dikkatiniz çekelim. Ev derdinde değil mi insanlar? Ya kendileri kendi başlarına şöyle müstakil mini minnacık tatlı şirin bir bahçeli ev istiyorlar. Ya denize nazır olsa güzel ama denize bakan dağlara bakan ev olsa idare eder diyorlar. Onun yamacında şöyle. Veya insanlar şöyle bir apartman dairesinin şöyle özel ve güzel bir köşesinin kenarı olsun, yerden ikinci kat, üstten beşinci kat gibi filan olsa diye ayarlıyorlar. Ya da bir villa tipi olsa, dubleks ya da tripleks olsa, biz özel sitenin elemanları olarak bize göre farklı bulunsa diyorlar. Yani bir dünya evi derdindeler ki, dünya evine girecekler için özel bir anlam taşıdığını biliyorsunuz. Hani evlenmenin dünya evi olduğunu, dünya evine girmek olduğunu biliyorsunuz. Evlenmek kelimesinde de aynı şey var zaten. Evlenmek, ev edinmek değildir. Yani dünya evine girmek, dünyada evli olmak anlamına. Evet, bunların peşinde insanlar. Kooperatif kuruyorlar, yazlık için, kışlık için, kışlık için, devre mülk için bir şeyler ayarlıyorlar insanlar ama Cenab-ı Hak diyor ki, ve inned daral ahireh, ama ahirdeki ev, ahiret evine gelince asıl işte yaşanılacak yer lehiyel hayvan orasıdır. Gerçekten yaşam orada. Şöyle adam az görülmüş bir marka arabayla yanınızdan yılan gibi kavisler çizip geçip gidiyorsa, birlikte yürüdüğünüz arkadaşınız adama be, altında şu arabaya bak, yaşıyor adam diyorsa, bu ayeti bir daha hatırlayın ama birlikte. Ya da bakın insanlara şöyle bir villa, bir köşk yaptırmışsa ya da saray yavrusu gibi bir gariban fakirhane ise, öteki ona, yani ağzının suyu demeyeceğim, bütün benliğinin, varlığının, yani kafasının, gönlünün, inancının suyu akarak, eyvah adama bak be yaşıyor şurada diyorsa, ona bu ayeti bir de hatırlayın. Onunla beraber hatırlayın bu ayeti. Yani gerçek hayat ama ahirettekidir deyin. Yaşayan orada yaşar, yaşayan orada yaşayacaktır veya orada yaşayan işte gerçekten yaşayacak olan odur deyin. Bir dükkan açmıştır biri. Üstelik kocamandır. Yani ucu bucağı bilinmez şubeleriyle. Bir günde 300 araba girer, 500 araba çıkar oradan. Evet adam yaşıyor derler. Ama gerçekten yaşayan, yarın yaşayacak olan, cenneti hak edip cennette yaşayacak olandır. Unutmayalım. Diploması olanlar mı? Ya da makamı mevki olanlar mı, ya da evi barkı olanlar mı, ya da imkanı olanlar mı, dünya platformunda mı, Allah'ın dediği kadar kalacaklar, Allah'ın dediği gibi oynarlarsa cennet kazanacaklar, ama gerçek hayat, işte o ahiretteki hayat, yani cennetteki hayattır. Çünkü cehennemdeki için, la yemutune fiha ve la yahya, yani, orada ne yaşayacaklar ne ölecekler diyor Allah cehennemdekilere. Demek ki cehennemde insanlar ne ölecek ne yaşayacaksa, oradakine yaşama denmezse cennetteki gerçek yaşamdır. Garip, yani hiçbir mantıksal çözümü olmayan acayip bir mantık. Bir şişeye su dolduracaksınız. Şey, su değil, sıvı. Çünkü rengi bozuk olacak, tadı da bozukmuş öyle diyorlar. Görüntüsü de farklı. Şöyle kırmızımtırak mı, al mı ya da benzer bir renk, kahverengi demeyin, kırmızı da demeyin, işte arasında. Aman ondan şöyle bir yudum gönderdiniz mi boğazınızdan içeriye doğru? Tamam, yaşam budur işte, dahası olur mu diyorlar. Onu içtin mi yaşadın, ne kadar güzel. Oysa cennet şarabından içtin mi yaşadın? Cennette bal ırmakları, süt ırmakları, sarhoş etmeyen şarap ırmakları ve tatlı su ırmakları var. İçtin mi orada yaşadın? Orada rahik var ki mühürlenmiş, sadece sana ayrılmış vaziyette, kimse karışmaz, karıştıramaz. Ama mührü de bozmaz onu, çünkü misktir mührü. Hem ki içince arta kalan, altta kalan tortusu da misk. Tesnim var. Orada selsebil var. Zencebil var. Orası farklı. İşte o zaman onları içince yaşayacaksın. Yani dünyada onu içsen ya da içmesen ne fark eder? Hatta ne olduğunu bilmediğin içecekler konusunda titiz davranırsan, belki de ahiretteki içecekler seni bekliyor. Ama cehennemdekiler de var, korkunç. Levkânû yâlemûn. Ah bir bilseler insanlar, bunu bir fark etseler, yaşam nedir diye. Dünyada kim yaşıyordu? Köşkü olanlar. Güzel. Bakın isterseniz insanlara, hangi köştekiler cennet köşküyle özdeşleşmiş ya da benzemiş ya da onlar gibi olmuş. Gerçi laf aramızda, sanki insanlar cennet modelini dünyaya taşımaya çalışıyorlar, biliyor musunuz? Hatta bu Ad kavminden beri insanların adeti, eğer cennet yolunu kaybetmişler, kendilerini şeytanın uşağı, cehennem yoluna adamışlarsa kolayı var. Mesela Şeddat denilen adam İrem bağlarını cennet haline getirmişti. Dünyanın cenneti gibiydi onlar. Ama ne oldu? Bitti. Gerçek hayat o değil. Gerçekten yaşam o değilmiş. Peki ya şimdiki insanlar? Evlerini cennet evleriyle mukayese etsinler mi? Sakın ha! Çünkü görünüşüyle, duruşuyla, değeriyle ve içinde kalma süresiyle, ebedi hayatın parçası olmasıyla, altlarından ırmaklar akmasıyla, içinde tertemiz eşlerin beklemesiyle, cennetteki imkanlar yeryüzüyle kıyaslanır mı, ne dersiniz? Yani düşünün, bir araba var ki dıştan güzel görünüyor ama motorunun çalışmadığını zannediyorsunuz. Ya da dokunsanız kaporta neredeyse delinecek ama güzel görünüyor biraz. Hele siz bir açıdan bakınca çok güzel. O tarafını kralamışlar, boyalamışlar, cilalamışlar, güzelleştirmişler. Ama öbür taraftan bakmayın. Sadece bir taraftan bakın. Fakat yanında şöyle 5 metre ötesinde bir araba var ki, aman Allah'ım ne deseniz yetmez, ne kadar güzel diyemezsiniz, hatta takdirden acizsiniz, mükemmel, gücü mü mükemmel, rengi mi mükemmel, içi mi mükemmel, dışı mı mükemmel, dizayn mı mükemmel, yani o kadar olur dahası olmaz mükemmel. Evet, ikisinin de sahibi size dese ki, bu birinciye dokunmazsan ikinciyi sana vereyim. Birincinin kulu kölesi olmazsan, kendini ona meftun etmezsen, kendini onun kulu kölesi eylemezsen, kendin onun içine girip onu içine almazsan, ben ikinciyi, o güzel dediğin, tarif edemediğin güzelliktekini sana vereyim dese, ne dersiniz? Akıllı adam ne yapar? Gayet kolay. Yani gerçekten eğer o ikinci arabaya ihtiyacı varsa, seviyorsa, olsun diyorsa ne yapar? Ötekinin bırak dokunulması ortamını, yanına bile yaklaşmaz. Göremeyeceği kadar uzaklaşır. Öyle ya, ne olur ne olmaz, başı döner, tansiyonu bozulur, itekleyen olur, düşer, karışır, şeytana uyar, ne olur ne olmaz. Ama işte cennet ve işte dünya. İşte cennetteki arabalar, köşkler, saraylar, imkanlar, işte cennetteki huriler, gılmanlar ve dünyanın helal olmayan tüm görüntüleri. Levkânû yâlemûn. Ah bir bilseydi insanlar. Peki yanılgının merkezi ne dersiniz? 65. ayet okuyoruz. Feizâ rakibû fil fulki de'avullâh muhlisîne lehuddîn. İnsanlar gemiye bindiler mi? Halis muhlis tüm benlikleriyle Allah'a dua ve niyaz ederler. Ama felemmâ neccâhum ilel berri izâhum müşrikûn. Fakat karaya ulaştılar mı, Allah kurtardı mı onları, başlarlar şirk koşmaya. Sanki Allah kurtardığı suçlu Allah gibi, لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا. Onlara verdiğimiz şeyleri kullanmaları, almaları, bulmaları, sanki onların küfrüne nedenmiş gibi öyle yapıyorlar. Ama فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Yakında bilecekler. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.